Ayrım 31. Sayfa 302. 8. Nazi Almanyası'nda hayat. 1933-37. İşte ben tam bu sırada, yani 1934 yazının sonuna doğru çalışmak ve orada kalmak üzere Nazi Almanyası'na gittim. Yeni Almanya'da yabancı bir gözlemciyi etkileyecek, şaşırtacak ve üzecek çok şeyler vardı. Almanların çoğu kişi özgürlüklerinin ellerinden alınmış olmasına, büyük bir kısmı kültürlerinin yok edilmesine ve bu kültürün yerine kör bir barbarlığın geçmesine, kuşaklardan beri disipline epeyce alışık bir halk oldukları halde, o zamana kadar görmedikleri derecede disiplinli bir hayat yaşamaya ve bu şartlar altında çalışmaya pek aldırış etmiyor gibiydi. Elbette ki bu görünüşün altında gidişatı beğenmeyenler ya da eskiden komünist, sosyalist, aşırı liberal, aşırı barışçı olanlarla Yahudiler için Gestapo terörü ve toplama kampına götürülme korkusu vardı. 30 Haziran 1934'te yapılan kanlı temizleme hareketi, yeni liderlerin günü gelince ne kadar merhametsiz olabileceklerini göstermişti. Bununla birlikte Nazi terörü ilk yıllarda oldukça az sayıda Alman'ı ilgilendiriyor ve Almanya'ya yeni gelen bir gözlemci, bu ülke halkının kaba ve yaban bir diktatörlüğün yumruğu altında öküz gibi güdüldüğünün farkına varmadığını gördükçe şaşırıp kalıyordu. Tersine Alman halkı bu diktatörlüğü içtenlikle destekliyordu. Çünkü bu rejim ülkelerinin geleceği hakkında onlara yeni bir umut, yeni bir güven ve büyük bir inanç sağlamıştı. Hitler geçmişi, bütün yenilgileri ve hayal kırıklıklarıyla birlikte tasfiye ediyordu. Almanya'yı adım adım ve hızlı, ileride göreceğimiz gibi, Versay'ın zincirlerinden kurtarıyor, zaferi kazanmış olan müttefikleri şaşırtıyor ve Almanya'yı askeri bakımdan güçlendiriyordu. Almanların da en çok istedikleri şey buydu zaten. Bu amaca varmak için liderlerinin kendilerinden istediği her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdılar. Kişi özgürlüklerinden vazgeçmişler, sıkı bir perhize girmişler, tereyağdan önce top ve gece gündüz çalışmaya başlamışlardı. 1936 yılının sonbaharında işsizlik sorunu kalmamış gibi bir şeydi. Hemen herkes yeniden iş bulmuştu. Kayıtlı işsiz sayısı 1933 Şubat'ında 6 milyon iken 1937 ilkbaharında 1 milyonun altına düşmüştü. Sendika hakları ellerinden alınmış olan işçiler fabrikada yemeklerini yerlerken Hitler zamanında hiç olmazsa aç kalmak özgürlüğü yok diyorlardı. Gemeinnutz von Eigennutz. Ben yok, biz varız. Nazilerin her yerde işitilen sözüydü. Başlarında Göring olmak üzere birçok parti ileri geleni gizli keselerini doldurmaya bakıyordu. İş adamlarının da kazançları arttıkça artıyordu. Ama öte yandan halk, toplum kalkınmasını kişi çıkarına güya üstün tutan yeni nasyonal sosyalizmi bal gibi yutuyordu. Yahudileri Alman toplumundan saymayan ırk kanunları yabancı bir gözlemci için ilkel çağlara bir dönüş olsa bile Nazi ırk kuramları Almanları bu dünyanın kaymağı ve üstün ırkı saydığına göre halk da bu kurumları elbette tutuyordu. Yahudilere yapılan işlemlerden iğrenen ya da bunlara baş kaldıran bazı Almanlara rastlanıyordu. Bunlar genellikle eski sosyalistler ya da liberallerle eski tutucu sınıflardan kalma koyu Hristiyanlardı. Ama bunlar birçok olayda durumu yumuşatmaya yarasalar bile genel akımı önleyecek halde değillerdi. Ne yapabilirlerdi? Çoğunlukla bu sorunu onlar size soruyor ve siz de verilecek cevap bulamıyordunuz. Almanlar sansüre tabi basın ve radyo yayınlarından dış etkileri pek anlayamıyorlar. Yeni durumun yabancıları Nazi Almanyası'na gelmekten ve Alman konukseverliğinden yararlanmaktan alıkoymadığını görüyorlardı. Nazi Almanyası dünyada Sovyet Rusya'dan daha açıktı. Nazi Almanyası'nda Sovyetler Birliği'ndekinin tersine gizli polisin listesinde adları yazılı birkaç bin yurttaştan başka herkese dış ülkelere gitme serbestisi tanınmıştı. Ancak döviz sıkıntısı olduğundan seyahatlerin çoğu yapılamıyordu. Bununla birlikte Döviz tehditleri 1945 yılında İngiliz yurttaşlarına uygulanan tehditlerden daha ağır değildi. Nazi liderleri herhalde ortalama Alman yurttaşına demokrat ülkeleri gezdiği sırada Nazi düşmanlığı aşılanamayacağından emindiler. Turizm gelişiyor ve şiddetle ihtiyaç duyulan yabancı dövizin sağlanmasına yarıyordu. Görünüşte Nazi liderlerinin dünyadan saklayacakları bir şey yoktu. Bir yabancı ne kadar Nazi düşmanı olursa olsun Almanya'ya gelebilir, istediği yeri görebilir ve inceleyebilirdi. Yalnız toplama kamplarını ve her ülkede olduğu gibi askeri kuruluşları göremezdi. Almanya'ya gelen birçok kimse Nazileşmediyse bile yeni Almanya'yı daha hoş gören bir anlayışla ülkelerine döndüler. Almanya'da kendi deyimleriyle olumlu başarılar gördüklerine inandılar. 1918 yılında İngiltere'nin Almanya üzerindeki zaferini sağlayan ve o yıl yapılan seçim kampanyasında Kaiser'i asmalı parolasıyla dolaşan Lloyd George gibi akıllı bir adam bile 1936 yılında Hitler'i Obersalzberg'te ziyaret ettikten sonra büyülenmiş olarak İngiltere'ye döndü. Halkın önünde Hitler'in büyük adam olduğunu, modern bir ulusun sosyal sorunlarını ve her şeyden önce işsizlik sorununu çözecek bir görüşe ve iradeye sahip bulunduğunu söyledi. O sırada işsizlik sorunu İngiltere için korkunç bir şekil almış ve savaş zamanının büyük liderinin ortaya attığı "We can conquer unemployment" işsizliği yenebiliriz programı İngiltere'de çok az ilgiyle karşılanmıştı. 1936 yılında Berlin'de yapılan Olimpiyat Oyunları Nazi Almanya'sının başarılarını dünyaya tanıtmak için büyük bir fırsattı. Naziler bundan ellerinden geldiği kadar yararlandılar. Juden unerwünscht, yani Yahudiler giremez yazıları dükkanlardan, otellerden, birahanelerden ve eğlence yerlerinden sessizce kaldırıldı. Yahudilere ve iki Hristiyan kilisesine karşı yapılmakta olan eziyetler geçici olarak durduruldu ve ülke mükemmel bir şekle sokuldu. Hiçbir olimpiyatta bu kadar gösterişli bir örgüt görülmemiş, oyunlar bu kadar güzel seyredilmemişti. Göring, Ribbentrop, Goebbels yabancı ziyaretçilere göz kamaştırıcı ziyafetler çektiler. Wannsee yakınlarındaki Fraueninsel'de Propaganda Bakanlığı'nın düzenlediği İtalyan gecesinde binden fazla misafire verilen ziyafet binbir gece masallarını hatırlatıyordu. Olimpiyata gelenler, özellikle İngiltere ve Amerika'dan gelenler gördükleri şeylerin etkisinde kaldılar. Karşılarında Hitler'in yönetimi altında birleşmiş, mutlu, sağlam, dost bir halk vardı ve bu onların söylediklerine göre gazetelerde okudukları Berlin haberlerinden bambaşka bir görünüştü. Ama bu yüzeyin altında Berlin'de yapılan muhteşem sonbahar olimpiyat oyunları sırasında turistlerden saklanan ve birçok Almanlar tarafından görmemezlikten gelinen ya da vurdum duymazlıkla kabul edilen bir başka gerçek daha vardı ki bu da hiç olmazsa bir yabancı gözüyle Alman hayatının gün geçtikçe bozulmakta olmasıydı. Hitler'in Yahudiler için çıkardığı kanunların ya da hükümetin teşvikiyle bu zavallı halka yapılan işkencelerin saklanacak bir yanı yoktu elbette. 15 Eylül 1935'te çıkartılan Nuremberg kanunları Yahudileri Alman yurttaşlığından atmış, onlara yalnız uyruk statüsü tanımıştı. Bu kanunlar aynı zamanda Yahudilerle Ariler arasında hem evlenmeyi hem de evlenme dışı ilişki kurmayı ve Yahudilerin 35 yaşından aşağı Ari hizmetçi kullanmalarını yasaklamıştı. Birkaç yıl içinde Nürnberg kanunlarına ek olarak çıkarılan 13 kararname Yahudileri büsbütün kanun dışı saydı. Ama 1936 yazında Olimpiyat Oyunlarında ev sahibi olan Almanya, Batı'dan gelen ziyaretçilerin gözlerini büyülediği sırada Yahudiler kanun ya da Nazi terörü zoruyla çoğu zaman ikincisi birinciden önce gelirdi. Devlet işlerinden ve özel sektörden atılmış, yarısı geçimini sağlayamayacak duruma düşmüştü. Nazi rejiminin ilk yılı olan 1933'te Yahudiler devlet işlerinden, gazetelerden, radyolardan, çiftliklerden, öğretmenlikten, tiyatro ve filmcilikten atılmışlardı. 1934'te de borsadan kovuldular. 1930 yılına kadar resmen avukatlık, doktorluk ve ticaret yapmaları yasaklanmadı ama Nazi iktidarının ilk dördüncü yılı kapanırken tatbikatta Yahudiler bu alanlardan hanidir atılmış bulunuyorlardı. Bundan başka Yahudilerden yalnız dünya nimetlerinin çoğu değil, tabii ihtiyaçlar da esirgendi. Birçok şehirlerde Yahudilerin yiyecek almaları imkansız değilse bile zordu. Bakkal ve kasap dükkanlarının, fırınların, süthanelerin önünde şu yazı vardı: Yahudiler giremez. Birçok yerlerde Yahudiler küçük çocukları için süt bile alamıyorlardı. Ve nereye gitseler şu yazılarla karşılaşıyorlardı: bu şehre Yahudiler hiçbir suretle giremezler. Ya da Yahudiler buraya ancak tehlikeleri göze alarak girebilirler. Ludwigshafen yakınlarında sert bir yol dönemecinde şöyle bir yazı vardı: dikkatli sürün, keskin dönüş yapın, Yahudiler saatte 75 mil sürecek. Yazar, Yahudi aleyhtarı levhalardan bazılarının olimpiyat oyunları sırasında indirildiğini bildiren bir haber kaleme aldığı için Alman basını ve radyosu tarafından büyük saldırıya uğradı ve Almanya'dan atılmakla korkutuldu. Olimpiyat oyunları Almanya'da yapıldığı sırada Yahudiler bu durumdaydı. Ve bu durum kitle halinde yok edilmelerine kadar gidecek yolun sadece başlangıcıydı. Kiliselere karşı girişilen hareketler. Nazilerin kiliselere karşı açtığı savaş daha ılımlı başladı. Hitler kendisi de Katolik olduğu halde Katoliklerin politik hareketlerine kavgamda sövüp saymış, ırk sorununu anlamadıkları için her iki kiliseye de saldırmış ve kitabında şunları yazmıştı: bir siyasi parti eski tarihsel deneylerin hiçbirinde sadece siyasi bir partinin dinde reform yapmayı başaramadığını unutmamalıdır. Parti programının 24. maddesi şöyle diyordu: devlet bütün dini mezheplere, bunlar Alman ırkının ahlaki duyguları için bir tehlike teşkil etmediği süre özgürlük tanır. Parti olumlu Hristiyanlıktan yanadır. Almanya'nın yasama organı görevlerini diktatöre devrettiği zaman Hitler 23 Mart 1933 günü Reichstag önünde yaptığı konuşmada Hristiyan inançlarını Alman halkının ruhunu koruyan özlü unsurlar olarak övmüş, kiliselerin haklarına saygı duyacağını vaat etmiş, hükümetteki amacının kilise ile devlet arasında barışçı bir ahenk içinde çalışmak olduğunu belirtmişti. Oylarını sağladığı Katolik Merkez Partisi'ne de göz kırparak papalıkla dostça ilişkilerimizi geliştirmeyi umuyoruz demişti. Bu sözlerin üzerinden 4 ay geçmeden 20 Temmuz'da Nazi hükümeti Vatikan'la bir konkordato imzaladı ve Katolik dinin özgürlüğünü ve kilisenin kendi işlerini kendisinin düzenleme hakkını tanıdı. Almanya adına Papın, papalık adına sonradan Papa 12. Pius olan o zamanki papalık devlet sekreteri Monsignor Paselli arasında imzalanan bu anlaşmanın daha mürekkebi kurumadan Nazi hükümeti anlaşmayı bozmaya başladı. Ama o sırada Almanya'daki rejimin ilk aşırılıkları bütün dünyada büyük tepki yaratırken bu konkordato elbette Hitler'e çok ihtiyacı olan prestiji sağlamaya yaramıştı. Papa 12. Pius imzaladığı konkordatoyu 2 Haziran 1945'te Kutsal Kolej'de yaptığı bir konuşmada savundu. Ancak nasyonal sosyalizmi de İsa'nın küstahça bir inkarı, doktrininin ve halas fikrinin reddi, şiddete tapma, ırk ve kan bağlarını yüceltme, insan özgürlüğünün ve şerefinin bir yana bırakılması diye tanımladı. Bunu sonradan anlamıştı. Konkordato'nun tasdikinden 5 gün sonra 25 Temmuz'da Alman hükümeti bir kısırlaştırma kanunu çıkardı. Bu kanun özellikle Katolik kilisesini kızdırdı. Bu kanundan 5 gün sonra da Katolik Gençlik Birliği'nin dağılması için gereken tedbirler alınmaya başlandı. Bundan sonraki yıllar içinde binlerce Katolik papazı, rahibesi ve papaz adayı tutuklandı. Hepsine birer uydurma suç isnat edildi. Birçokları ahlaksızlık ya da döviz kaçakçılığı ile suçlandırıldı. Katolik hareketinin lideri Erich Klausener de yukarıda gördüğümüz gibi 30 Haziran 1934 temizliği sırasında öldürüldü. Birçok Katolik yayını yasaklandı. Katoliklerin ünlü günah çıkarma müessesesinin kutsallığı bile Gestapo tarafından ihlal edildi. Birçok Protestan papazları gibi başlangıçta yeni rejimle işbirliği yapmaya çalışan Almanya'daki Katolik büyükleri de 1937'de artık iyice hayal kırıklığına uğramıştı. Papa 12. Pius 14 Mart 1937'de bir genelge yayımladı. Nazi hükümetini Konkordato'yu nazar dikkate almamakla ve ihlal etmekle suçladı. Nazilerin İsa ile onun kilisesine karşı şüphe, düşmanlık, iftira, gizli ve açık kin tohumları yaydığını söyledi. Papa Almanya ufuklarında insanlığın kökünü kazımaktan başka amacı olmayan yıkıcı din savaşçılarının fırtına bulutlarını görüyordu. Papaz Martin Niemöller, Nazilerin 1933'te iktidara gelmelerini kendi bakımından büyük sevinçle karşılamıştı. Denizaltı gemisinden Papaz Kürsüsüne adlı hayat hikayesi o yıl yayımlandı. Birinci Dünya Savaşı'nda denizaltı komutanı iken sonradan Protestan papazı olan bu adamın hikayesi Nazi basınında göklere çıkarıldı ve yılın en çok satan kitabı oldu. Dediğine göre birçok Protestan papaz gibi kendisi için de 14 yıllık Cumhuriyet dönemi karanlık yıllar olmuştu. Bu hayat hikayesinin sonunda Nazi ihtilalinin başarıyla sonuçlanmasından duyduğu memnunluğu belirtiyor ve bu ihtilalin kendisinin uzun yıllardan beri düşündüğü ulusal kalkınmayı gerçekleştirdiğini söylüyordu. O da birçok Nazi lideri gibi savaştan sonra kurulan hür birliklerden gelmişti. Ama ne yazık ki yakında umutları suya düşecek ve korkunç bir hayal kırıklığına uğrayacaktı. Almanya'daki Protestanlar da Amerika'da olduğu gibi iyice bölünmüştü. Baptistler ve Metodistler gibi hür kiliselere bağlı olanlar 45 milyonun içinde ancak 150 bin kişi kadardı. Protestanların geri kalan kısmı Lutherci ve Reformcu diye 28 kiliseye bağlıydı. Bu kiliselerden en büyüğü olan Eski Prusya Birliği Kilisesi'nin 18 milyon üyesi vardı. Nasyonel sosyalizm ortaya çıkınca Protestanlar daha da bölündüler. Protestanlar arasında en koyu Nazi olanlar 1932'de Alman Hristiyan İnancı Birliği'ni kurdular. Bunların başında Ludwig Müller adında ateşli bir papaz vardı. Müller, Doğu Prusya askeri bölgesinin ordu papazıydı ve Hitler'in adamıydı. General von Blomberg, bölge komutanı olduğu sırada generali Hitler'e o tanıştırdı. Alman Hristiyanları, Nazilerin ırk ve önderlik ilkelerini destekliyor, bu ilkelerin Alman kilisesine uygulanarak bütün Protestanların bir araya getirilmesini istiyordu. 1933'te 17 bin papazdan 3 bin kadarı Alman Hristiyanı olmuştu. Ancak dindarlar arasında olanları tutanların oranı belki daha da fazlaydı. Alman Hristiyanlarına karşı olan başka bir azınlık grubu daha vardı ki bu grubun adı İtirafçı Kilise'ydi. Onların da ellerinde ötekiler kadar papaz bulunuyordu. Başlarında da Niemöller vardı. Bu grup Protestan kiliselerinin nazileştirilmesine karşıydı. Nazilerin ırk kuramlarını kabul etmiyor, Rosenberg ile öteki Nazi liderlerinin doktrinlerini Hristiyanlığa aykırı buluyorlardı. Protestanların çoğunluğu ortada kalmıştı. Çatışan iki gruptan herhangi birine katılmaktan korkuyor, bir kenara çekilip olayları seyrediyor, böylece din işlerine karışma hakkını tanımakla ve emirlerine ses çıkarmadan boyun eğmekle Hitler'in kucağına düşmüş oluyorlardı. İki şeyi bilmeden Nazilerin ilk yıllarında Alman Protestanlarından çoğunun davranışını anlamak zordur. Bunlardan biri Protestanlığın tarihi İkincisi de bu tarih üzerinde Martin Luther'in etkisidir. Herhangi bir yanlış anlamayı önlemek bakımından yazarın protestan olduğunu belirtmek yerinde olur. Protestanlığın büyük kurucusu hem koyu bir Yahudi düşmanıydı hem de siyasi otoriteye bağlılığın en ateşli taraftarıydı. Almanya'nın Yahudilerden kurtulmasını istiyordu. Yahudiler gönderilirken bütün paralarına, mücevherlerine, gümüşlerine ve altınlarına el konulmalıydı. Luther, sinagoglarıyla okulları ateşe verilmeli, evleri yıkılmalı ve çingeneler gibi çergilere ya da ahırlara tıkılmalıdırlar. Bu sefalet içinde durmadan ağlayıp sızlayarak bizi Tanrı'ya şikayet etsinler diyordu. Bu öğütleri Hitler, Göring ve Himmler 400 yıl sonra harfi harfine yerine getirdiler. Alman tarihinin belki de tek halk isyanı olan 1525 köylü ayaklanması sırasında Luther, prenslere kudurmuş köpekler dediği pis, bayağı köylülere karşı en şiddetli tedbirleri almayı öğütlüyordu. Luther, Yahudiler üzerine yazdığı yazılarda Alman tarihinde görülmemiş ölçüde kaba ve sert bir dil kullanıyordu. Bu dili Naziler zamanına kadar başka hiç kimse kullanmamıştır. Bu büyük adamın etkisi de Alman protestanlarının 16. yüzyıldan kralın ve prenslerin ortadan kaldırıldığı 1918'e kadar mutlak yönetiminin elinde oyuncak olmuş olmalarıdır. Babadan kalma haklara dayanarak krallık ve prensliklerini sürdürenler her zaman bulundukları yerdeki Protestan kilisesinin en ileri gelen kişileriydi. Örneğin Prusya'da Hohenzollern kralı aynı zamanda kilisenin de başkanıydı. Çarlık Rusyası dışında hiçbir ülkede din adamları siyasi devlet otoritesinin böylesine devamlı ve sadık uşakları olmamıştır. Protestan kilisesine bağlı olanlar birkaçı dışında tam bir birlik halinde kralı, yünkerleri ve orduyu desteklemişler. 19. yüzyılda da görevleri gereği genişleyen liberal ve demokrat hareketlere karşı koymuşlardır. Protestan papazlarının çoğu yalnız kralı ve prensleri ortadan kaldırdığından değil, aynı zamanda ve daha çok Katoliklerden ve sosyalistlerden kuvvet aldığı için Weimar Cumhuriyeti'ni aforoz etmişlerdi. Reichstag seçimleri sırasında protestan papazlarının bunların en tipiği Niemöller'di. Milliyetçileri ve hatta cumhuriyeti düşman nazileri destekledikleri gözden kaçmıyordu. Papazların çoğu Adolf Hitler'in 1933'te başbakan olmasını Niemöller gibi sevinçle karşıladılar. Ama Hitler'i iktidara getiren Nazi taktiklerinin kuvvetli yumruğunu az sonra tepelerinde bulacaklardı. Protestan kiliselerinin temsilcileri 1933 Temmuz'unda yeni Alman kilisesi için bir anayasa hazırladılar. Bu anayasayı Reichstag 14 Temmuz'da resmen tanıdı. Ama hemen bundan sonra Almanya'nın ilk baş ruhanisinin seçimi için şiddetli bir çekişme başladı. Hitler, Protestan kilisesi işlerinde kendisine danışman olarak tayin ettiği dostu Vaiz Müller'in bu yüksek makama getirilmesinde direndi. Kilise Federasyonu'nun liderleri ise Friedrich von Bodelschwingh adında ünlü din adamını teklif ettiler. Ama çok saftılar. Nazi hükümeti hemen duruma el koydu. Taşra'da bulunan birçok kilise örgütünü dağıttı. Protestan kiliselerinin birçok eski yüksek papazlarını yerlerinden uzaklaştırdı. SA'larla Gestapo'yu inatçı papazların üzerlerine saldırttı. Bodelschwingh'i destekleyenlerin ödleri koptu. Alman baş ruhanisini seçecek olan ruhani meclis delegelerinin seçiminden önce Hitler radyoda bir konuşma yaptı. Müller'i baş ruhani adayı gösteren Alman Hristiyanlarına oy verilmesini istedi. Korkutma çok başarılı olmuştu. Bu arada Bodelschwingh adaylığını geri almak zorunda kalmış, seçimlerde çoğunluğu Alman Hristiyanları kazanmıştı. Onlar da Luther'in ilk olarak Roma'ya meydan okuduğu Wittenberg Ruhani Meclisi'nde Eylül ayı içinde toplanarak Müller'i Almanya baş ruhanisi seçtiler. Ama beceriksiz bir adam olan yeni kilise başkanı birleşik bir kilise kurmayı ya da Protestan cemaatini bütünüyle nazileştirmeyi başaramadı. 13 Kasım 1933'te Alman halkının genel bir plebisitle Hitler'i ezici bir çoğunlukla desteklediğinin ertesi günü Alman Hristiyanları Berlin'deki Sportpalast'ta büyük bir toplantı düzenlediler. Bu toplantıda mezhebin Berlin bölgesi lideri Dr. Reinhard Krause, Tevrat'ın inek tüccarları ve pezevenk masallarıyla birlikte bir yana atılmasını ve İsa'nın nasyonal sosyalizmin ihtiyaçlarına bütünüyle uyan öğütlerine göre İncil'in yeniden gözden geçirilmesini teklif etti. Tek halk, tek Almanya, tek din isteyen kararlar alındı. Bu kararlar kiliselerin çekişmesinde yan tutmamış olan korkak protestanları bile çileden çıkardı. Baş ruhani Müller, Der Krause'yi susturmak ve sözlerini onaylamamak zorunda kaldı. Nazi hükümeti ile kiliseler arasındaki savaş aslında hangi hakkın Sezar'a, hangi hakkın Tanrı'ya ait olduğu meselesi gibi eski bir davaydı. Naziliği kabul eden Alman Hristiyanları, Almanya baş ruhanisi Müller'in yönetiminde Protestan kiliselerini birleştiremedikleri takdirde hükümetin kiliseleri kendi yönetimine almasını istiyordu. Hitler hiçbir zaman Protestanlardan hoşlanmamıştı. Protestanlar kendi ülkesi olan Avusturya'da ufak bir azınlık olduğu halde Almanya'da nüfusun 1/3'ünü meydana getiriyordu. Bir ara yakın arkadaşlarına şunları söylemişti. Onlara istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Hiç ses çıkarmazlar. Önemsiz, silik adamlardır onlar. Köpek gibi sadıktırlar. Onlara bir söz söylediğiniz zaman heyecandan ter dökerler. Protestan kiliselerinin nazileştirilmesine karşı gösterilen direnişin küçük bir grup papazla çok az sayıdaki dindarlardan geldiğini biliyordu. Hayal kırıklığına uğrayan papaz Niemöller, 1934 yılının başlarında gerek itirafçı kilisedeki ve gerekse papaz kalkınma birliğindeki küçük direnme hareketinin önderi olmuştu. 1934 yılı Mayıs'ında Barmen'deki genel ruhani mecliste, daha sonra da Kasım ayında Berlin banliyösü Dahlem'de Niemöller'in İsa Kilisesi'nde yapılan özel bir toplantıda itirafçı kilise kendisini Almanya'nın meşru protestan kilisesi ilan ederek geçici bir yönetim kurdu. Artık Almanya'da meşru kilise olduğunu ilan eden iki grup vardı. Biri Almanya baş ruhanisi Papaz Müller'in grubu, ötekisi de Niemöller'in grubu. Eski ordu papazının Hitler'e yakın olduğu halde protestan kiliselerini bir araya getiremediği ortadaydı. 1935 yılının sonunda Gestapo 700 itirafçı kilise papazını tutukladığı zaman o da istifa etti ve ortadan çekildi. Hitler 1935 Temmuz'unda Doktor Hans Kerl adında bir avukat arkadaşını kilise işleri bakanı tayin ederek ona protestanları birleştirmek için ikinci bir teşebbüse geçmesini emretti. Oldukça yumuşak bir nazi ve titiz bir adam olan Kerl, başlangıçta epeyce başarı sağladı. Çoğunluğu teşkil eden tutucu din adamlarını kazandığı gibi genel bir anlaşmaya varmak üzere bütün hiziplerin saydığı Dr. Söllner'in başkanlığında bir kilise komitesi kurmayı da başardı. Niemöller'in grubu da komiteyle işbirliği yaptığı halde tek meşru kilise olduğunu ilan ediyordu. Bu grup 1936 yılı Mayıs'ında Hitler'e karşı rejimin Hristiyan düşmanı politikasını protesto eden, hükümetin Yahudi düşmanlığını yeren ve devletin kilise işlerine müdahalesine son vermesini isteyen kibar ama kararlı bir dille yazılmış bir muhtara yayımladı. Nazi İçişleri Bakanı Frick bu çıkışa merhametsiz bir hareketle cevap verdi. İtirafçı kiliseye mensup yüzlerce papaz tutuklandı. Muhtıraya imza atmış olanlardan Dr. Weissler, Sachsen toplama kampında öldürüldü. İtirafçı kilisenin malları ellerinden alındı ve para toplaması yasaklandı. Dr. Söllner, çalışmalarının kiliseler bakanı tarafından sabote edildiğini ileri sürerek 12 Şubat 1937'de istifa etti. Gestapo, 9 protestan papazının tutuklu bulunduğu Lübeck'e gitmesine engel olmuştu. Ertesi gün Doktor Kerl, itaatli kilise adamlarından bazılarına bir söylev verdi. Sayın Söllner'i
Nazi ırk, kan ve toprak doktrinini anlamamakla suçladı. Hükümetin hem Protestan hem de Katolik kiliselerine düşman olduğunu açıkça belirtti. Parti olumlu Hristiyanlığa dayanmaktadır ve olumlu Hristiyanlık da nasyonal sosyalizmdir. Nasyonal sosyalizm Tanrı'nın buyruğunu yerine getirmektir. Tanrı'nın buyruğu Alman kanında ortaya çıkmaktadır. Doktor Söllner ile Münster Katolik papazı Kont Galen Hristiyanlığın İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu inancına dayandığını bana anlatmaya çalıştılar. Güldüm. Hayır, Hristiyanlık azizlerin inançlarına dayanmaz. Gerçek Hristiyanlığı parti temsil eder. Alman halkı da artık parti ve özellikle Führer tarafından gerçek Hristiyanlığa çağrılmış bulunmaktadır. Führer yeni bir uyanışın müjdecisidir. Doktor Niemöller 1937 Temmuz'unun birinci günü tutuklandı ve Berlin'deki Neuschwanstein hapishanesine atıldı. 27 Haziran'da Dahlem'deki kilisesinde bir ayin düzenlemişti. Bu kalabalık ayin son yaptığı toplantı oldu. Sanki başına geleceği biliyormuş gibi şu sözleri söylemişti. Eski azizlerin zamanında olduğu gibi hükümet makamlarının elinden kurtulmak için zor kullanmayı bugün de düşünmüyoruz. Tanrı bize konuşmamızı emrederken insanların emrine uyarak susacak değiliz. Çünkü insana değil Tanrı'ya boyun eğmek zorundayız ve ona boyun eğmeliyiz. 8 ay hapiste kaldıktan sonra 2 Mart 1938'de Niemöller bir Sondergericht mahkemesinin önüne çıkarıldı. Bu mahkeme devlete karşı işlenen suçları yargılamak üzere Naziler tarafından kurulmuş özel mahkemelerden biriydi. Niemöller'e isnat olunan devlete karşı doğrudan doğruya saldırganlık suçu ispatlanamadı ama vaaz kürsüsünü kötüye kullanmak ve kilisesinde para toplamak suçundan 2000 mark para cezasına 7 ayda hapse mahkum edildi. Hapishanede cezasından fazla yattığı için mahkeme kendisinin serbest bırakılmasını emretti ama mahkemeden çıkarken Gestapo tarafından yakalandı. Gözaltına alındı ve toplama kampına atıldı. Niemöller eski Sachsenhausen sonra Dachau kampında yattı. Müttefik askerleri tarafından kurtarılıncaya kadar da orada kaldı. 1937 yılında itirafçı kilisenin 807 kadar papazı ile din adamı tutuklandı. Yüzlercesi de daha sonraki yıllarda yakalandı. Niemöller kilisesinin mukavemeti yıkılmadı ise bile yumuşadı. Protestan papazlarının da çoğu her Alman gibi Nazi terörü karşısında boyun eğdiler. 1937'nin sonunda Dr. Kerl, Hannover Başpapazı Mararens'e Niemöller gibi sert tanrı adamlarını utandıracak bir konuşma yaptırdı. Nasyonal sosyalist hayat felsefesi Almanların insanlığı tayin edip niteleyen milli ve siyasi bir öğretidir. Bu bakımdan Alman Hristiyanları için de zorunludur. Başpapaz Mararens 1938'de kendi kilisesine bağlı bütün papazlardan teker teker Hitler'e bağlılık yemini etmelerini isteyerek bu konuda son adımı da attı. Protestan papazlarının çoğu kısa bir süre içinde yemin ettiler. Böylelikle kendilerini gerek kanun ve gerekse ahlak bakımından diktatöre bağlamış oldular. Protestanlarla Katoliklere karşı Nazi hükümetinin giriştiği hareketlerin Alman halkını ikiye böldüğünü ya da çoğunlukta öfke yarattığını söylemek yanlış olur. Siyasi, kültürel ve ekonomik özgürlüklerini o kadar kolayca vermiş olan bir halk, birkaç kişi dışında din özgürlükleri elinden gitti diye ölümü, hatta hapsi göze alamazdı. Hitler'in onlara iş bulması, refah yaratması, Almanya'nın askeri gücünü yeniden canlandırması ve dış politikada zaferden zafere koşması gözlerini kamaştırmıştı. Birkaç bin papazla din adamının tutuklanması ve çeşitli protestan mezhepleri arasındaki çatışmalar yüzünden uykusu kaçan pek olmazdı. Nazi rejiminin Hitler, Rosenberg, Bormann ve Himmler'in önderliğiyle ilk fırsatta Almanya'da Hristiyanlığı kaldırmak yerine aşırı Nazilerin yeni puta tapmacılığını getirmek niyetinde olduğunu çok az kimse düşünebildi. Hitler'in en yakın adamlarından Bormann'ın 1941'de halk karşısında söylediği gibi nasyonal sosyalizm ile Hristiyanlık uzlaşamazdı. Hitler'in Almanya için düşündükleri Rosenberg tarafından hazırlanmış 30 maddelik Milli Alman Kilisesi programında açıkça belirtilmişti. Rosenberg tam bir puta tapandı ve birçok işleri arasında şu ünvanı da taşıyordu: Nasyonal Sosyalist Parti'nin bütün fikir ve felsefe eğitiminde Führer'in delegesi. 30 maddelik tasarının birkaç maddesi. 1. Milli Alman Kilisesi, Alman sınırları içindeki bütün kiliseler üzerinde denetleme hakkı ve gücü olan tek kilisedir. Nasyonal Kilise, bütün bu kiliselerin Almanya'nın milli kiliseleri olduğunu ilan eder. 5. Milli Kilise, Almanya'ya uğursuz 800 yılında sokulan garip ve yabancı Hristiyan inançlarını ortadan kaldırmaya kesinlikle karar vermiştir. 7. Milli Kilisenin kitabı, papazı, keşişi yoktur. Konuşmacıları vardır. 13. Milli Kilise, Almanya'da İncil yayımının ve dağıtımının derhal önlenmesini ister. 14. Milli Kilise, Führer'in yazdığı kavgamın bütün kitapların en üstünü olduğuna karar verdiğini gerek kendi mensuplarına ve gerekse Alman ulusuna ilan eder. Bu kitapta ulusumuzun bugünkü ve yarınki hayatı için gereken büyük ahlak en saf ve en doğru şekilde anlatılmış bulunmaktadır. 18. Milli Kilise, bütün harçları, İncilleri ve aziz resimlerini kiliselerden kaldıracaktır. 19. Kiliselerin minberlerinde Alman ulusu ve dolayısıyla Tanrı için en kutsal kitap olan Kavgam ile minberin solunda bir kılıçtan başka bir şey bulunmayacaktır. 30. Milli Kilise, kurulduğu gün Hristiyan haçı bütün kiliselerden, katedrallerden kaldırılacak, onun yerine tek yenilmez sembol olan gamalı haç konacaktır.